Kitabın adı Kusursuz Tuzak. Yazarı Lisa Gardner. İkinci ayrım. Giriş. Amerika'da tehlikeli örümcekler arasında karadullar ve keşiş örümcekleri yer alır. Örümcekler ve akrabaları. Herbert W. ve Lorna R. Levy. Golden Guide. St. Martin, 2002. Genç çocuk, elleriyle kızın saçlarını sıkıca kavramıştı ve boğazından gelen bir sesle inliyordu. Kız, dişleriyle dudaklarını daha çok ısırdı. Çocuk kalçalarını oynatmaya ve o yaştaki erkeklerin böyle zamanlarda saçmalamaya alışık oldukları sözler mırıldanmaya başladı. Tatlı İsa, ah tanrım durma, o kadar güzelsin ki ah tanrım, ah tanrım harikasın, oh cini, cini, tatlı cini. Kız, oğlanın ağzından çıkanları kulaklarının duyup duymadığını merak ediyordu. Oğlan ne söylediğinin farkında mıydı acaba? Onu bazen azizelere benzettiğinin, muhteşem, harikulade, inanılmaz olduğunu söylediğinin, hatta bir keresinde ona aşık olduğunu itiraf ettiğinin farkında mıydı? Bir erkeğin böyle bir zamanda söyleyemeyeceği hiçbir şey yoktu. Vites kolu, kızın kalçalarını oyuyordu ve canı acımaya başlamıştı. Sağ elini oğlanın kot pantolonunun beline götürdü ve kalçalarına kadar indirdi. Çocuk şimdi sanki ölüyormuşçasına inlemeye, hırıltılı sesler çıkarmaya başlamıştı. Tanrı'nın ulu annesi Yüce İsa, cini, harika harikasın cini, müthişsin. Çok tatlı, nefis bir şey bu. Ölüyorum, beni öldürüyorsun, beni öldürüyorsun. Ah Tanrı aşkına diye düşündü cini, bitir şu işi. Bir iki manevra daha, ağzıyla sertçe birkaç baskı daha ve ardından eliyle bir iki okşama ve... Tommy, keyiften artık dört köşe, nefes nefese kalmış bir çocuk olmuştu. Nihayet küçük Jenny de artık ödülünü alabilecekti. Başını yavaşça diğer tarafa çevirdi ve kamyonetin öbür tarafına doğru çekildi. Elinin tersiyle ağzındaki salyaları sildiğini çocuğa göstermek istemiyordu. Jim Beam şişesi bıraktıkları yerde duruyordu. Şişeyi alıp bir fırt çektikten sonra Tommy'ye uzattı. Tommy'nin külotu hala dizlerine kadar inik duruyordu. Okulun futbol takımının sayın kaptanının yüzü zevkten eblek eblek bakıyordu. Kahretsin Jenny, işte şimdi beni gerçekten öldürmeye çalışıyorsun. Kız gülerek şişeden bir yudum daha aldı. Öyle büyük bir yudum almıştı ki gözleri yandı. Kendi kendine bunun viskiden başka bir şey olmadığını hatırlatmak zorunda kaldı. Tommy kıyafetleriyle meşgul olmaya başladı. Önce dar beyaz külotunu çekti. Onu kot pantolonu ve kemeri izledi. Birçok kızın asla beceremeyeceği kadar pratik bir şekilde giyinmişti. İşte Jenny bu yüzden arka koltukta seks yapmak yerine ön koltukta oral seks yapmayı tercih ediyordu. Arka koltukta seks hem daha uzun sürüyor hem de daha fazla uğraş gerektiriyordu. Diğer taraftan oral seks hem ortalığı karıştırmıyor hem de birçok çocuğun işini çabucak görüyordu. Tommy şimdi içki içmek istiyordu. Jenny ona şişeyi uzattı ve içerken boğazında kıpırdanan Adem elmasını izledi. Çocuk elini ağzına götürdükten sonra şişeyi tekrar Jenny'ye uzattı. Seks ve viski. Bundan daha iyisi olamaz dedi Tommy, yüzünde kocaman bir sırıtmayla. Salı gecesi için fena sayılmaz diye onayladı kız. Çocuk uzanarak elini kızın tişörtünün altına soktu ve sol göğsünün ucunu tutup onunla deneysel bir şekilde oynamaya başladı. Emin misin? Jenny çocuğun elini tişörtünün içinden çekip çıkardı. Olmaz, eve gitmem lazım. Annem bir kez daha geç kalırsam beni eve almayacağını söyledi. Annen mi? Tencere dibin kara, seninki benden kara diyen annen mi? Jenny bu yorumu duymamazlıktan geldi. Hem senin futbol takımından arkadaşlarınla buluşmaya gitmen gerekmiyor mu? Ya da Darlene'in yanına uğrarsın belki. Aşk böceğini son bir kez görmeden uyuyamıyordur herhalde. Jenny konuşmasına iyimser başlayıp iğneleyerek bitirmişti. Çünkü insanın dünyadaki yerini biliyor olması o yerden memnun olduğu anlamına gelmezdi. Tommy yanında suspus oturuyordu. Uzanarak Ginny'nin yanağını parmağıyla okşadı. Tommy'den beklenmeyecek bir davranıştı bu. Neredeyse şefkatli olduğu bile söylenebilirdi. ''Sana bir şey getirdim.'' dedi aniden ve elini çekerek ön cebine sokup karıştırmaya başladı. Ginny kaşlarını çatmış, ona bakıyordu. Elbette ona bir şey getirmişti. Bu işler böyle yürürdü. Ayak takımından olan beyaz kızlar, futbol takımından zengin çocukların ayaklarını yerden keser ve bunun karşılığında göz kamaştıran hediyeler alırlardı. Çünkü her oğlanın bir takım ihtiyaçları vardı. Ama hepsi bu ihtiyaçlarını tutucu kız arkadaşlarıyla gideremezdi. Tommy şimdi ona bakıyordu. Ginny biraz gecikmeyle çocuğun eline baktı ve samimi bir şokla bunun bir lise yüzüğü olduğunu anladı. ''Bu da nedir Tanrı aşkına?'' diye atıldı. Tommy irkilmişti ama çok geçmeden kendini toparlayarak ''Biliyorum, şaşırdın.'' dedi. ''Darlin bunu taktığımı görürse kalbini kaşıkla yerinden söker. Darlin umurumda değil artık. Ne zamandan beri? Onunla ayrıldığım cumartesi akşamından beri.'' Ginny şaşkınlık içinde baka kalmıştı. ''Neden böyle aptalca bir şey yaptın ki?'' Tommy'nin suratı asıldı. Böyle bir tepkiyle karşılaşmayı beklemediği apaçık ortadaydı ama yeniden kendini toparlayarak, ''Ginny, sevgilim, anladığını sanmıyorum.'' dedi. ''Aa, gayet iyi anlıyorum. Darlin çok güzel bir kız. Pahalı elbiseleri, babasının parası ve azgın erkek arkadaşının şeyine doğal olarak değdirmek istemediği güzel dudakları var.'' ''Olayı saptırmana hiç gerek yok.'' dedi Tommy, ciddi bir ifadeyle. ''Saptırmak mı? Şu süslü minik Darlin'in seninkini ağzına almıyor diye şimdi de mis beyaz çöplük güzeline mi aşık olduğuna inandırdın kendine?'' ''Böyle söyleme. Nasıl söylemeyeyim? Doğruyu mu söylemeyeyim? Ben kim olduğumu biliyorum. Bu kamyonetin içinde, beyin yerine kafasının içinde bok taşıyan biri varsa o da sensin. Şimdi senden altın bir kolye istemiştim ve sen de bana söz vermiştin.'' ''Yani bu kadar mı? Bütün mesele bir kolye mi?'' ''Elbette öyle.'' Tommy kıza uzun uzun baktı ve dişlerini sıkmaya başladı. ''Biliyor musun, Trace beni senin hakkında uyarmıştı. Senin bir şeytan olduğunu, yılan ruhlu olduğunu söylemişti. Ben sonra yanıldığını söyledim. Sen annen gibi değilsin Ginny. Sen çok daha özel birisin. En azından,'' omuzlarını düzeltti, ''benim için.'' ''Senin neyin var kahrolasıca?'' Ginny daha fazla dayanamamıştı. Kapıyı açmak için yerinden fırladı ve kamyonetten aşağı atladı. Tommy'nin öbür kapıdan inmeye çabaladığını duyabiliyordu. Herhalde aptalca bir şey yapmadan önce onu durdurmanın daha iyi olacağını düşünmüştü. Ormanın içindeki ufak bir yola park etmişlerdi. Etraf ıssızdı. Ayaklarının altında sert ve girintili çıkıntılı bir zemin vardı. Bir an koşup gitmek için büyük bir istek duydu. Birdenbire koşmaya başlayıp Georgia çamlıklarının arasından geçen uzun mavi tünele dalabilirdi. Genç ve güçlüydü. Onun gibi bir kız uzun bir süre hiç durmadan koşabilirdi. Tanrı biliyor ya, antrenmanlıydı da. ''Ginny, konuş benimle.'' Tommy arkasındaydı. Hala ciddiydi ama üstüne gelmiyordu. ''Tanrı yardımcım olsun.'' diye düşündü kız. Bu çocuk ya bir şiir dersine filan girmiş ya da Serih McLachlan dinlemeye başlamıştı. Ya da buna benzer bir saçmalık işte. Bugünlerde herkes, herkesin derinlik sahibi olmasını istiyordu. Klişelerle başa çıkmanın çok daha kolay olduğunu anlamamışlar mıydı hala? Derin bir nefes alarak başını kaldırıp yıldızlara bakmaya başladı. ''Eğer hayat sana limon verirse'' diye düşündü, ''limonata yap.'' Düşüncenin salt anlamsızlığı karşısında kahkahalarla gülmek istedi ya da ağlamak. Sonunda en iyi yaptığı şeyi yaptı. Yumruklarını sıkarak çocuğa döndü. İnsanların düşündüğünün aksine onun gibi bir kız ucuza kapatılmaya katlanamazdı. ''Pekala Tommy'' dedi. ''Dürüst olmalıyım ki beni çok şaşırttın.'' ''Evet öyle. Benim için de şaşırtıcı oldu. Bunu yapmayı planlamış falan değildim.'' ''Çok üzüleceksin, biliyorsun değil mi? Bu yüzüğü taktığım zaman okuldaki çocuklar iğrenç şeyler söyleyecekler. Bırak söylesinler. 4 ay sonra mezun olacaksın Tommy. Hadi ama buna ihtiyacın yok.'' ''Ginny'' diye başladı çocuk yeniden. Kız parmağını çocuğun dudaklarına götürerek onu susturdu. ''Yüzüğünü alacağım Tommy.'' ''Gerçekten mi?'' Şimdi sevinçten yüzü parlıyordu. Kahrolsun Sarah McLachlan. Kolyeyi getirdin mi? Ne olur ne olmaz diye getirmiştim ama. Onu bana ver. Yüzüğü ona geçirip boynuma takacağım. Gömleğimin altında kalacağı için kimse görmeyecek. İkimizin arasında bir sır olarak kalacak. En azından okul kapanana kadar. Beni önemsediğini göstermek için büyük şovlar yapmana gerek yok. Şu yaptığın bile. Sesi yeniden iğneleyici bir tonda çıkmaya başlamıştı. Konuşmasını daha olumlu bir şekilde bitirebilmek için kendini zorladı. Bunu yapmayı düşünmem bile benim için çok şey ifade ediyor. Tommy'nin yüzü parlıyordu. Hemen elini cebine atarak içinde kolyenin olduğu ufak bir kese çıkarıverdi. Muhtemelen Walmart'tan almıştı. 14 karat kolye boynundaki deriyi yeşile boyayacaktı. Her şey bunun için miydi? Kahretsin. Zinciri eline alarak yüzüğü kolyeye geçirdi. Bu arada çocuğa güven verici bir şekilde gülümsemeyi de ihmal etmiyordu. Çocuk onu şiddetli bir şekilde öpmek için kendine çekti. Ginny de ona izin verdi ama çocuk Ginny'yi yeniden okşamaya başladı. Besbelli ilişkilerinin vardığı bu yeni noktayı ormanda çiftleşerek sağlamlaştırmak istiyordu. Tanrı aşkına, çok yorgundu. Biraz çabalayarak testosteron yüklü 80 kilo ağırlığındaki oğlanı geri itti. Tommy dedi uyaran bir ses tonuyla, eve gitmem gerek. Hatırladın mı? Yeni ilişkimize beni ev hapsine mahkum ederek başlamayalım dedi. Tommy sırıttı. Yüzü yine kıpkırmızıydı. Evet tamam. Yine de, oh tanrım Ginny. Evet evet Ginny, hadi bakalım kamyonete koca oğlan. Ne kadar hızlı gidebiliyorsun görelim. Tommy, hızlı araba kullanabiliyordu ama buna rağmen eve saat 11'de yetişmeyi başaramadılar. Saat 11:10 geçiyordu. Verandanın ışığı yanıyordu ama perdelerin arkasında herhangi bir hareket yoktu. Şans eseri annesi dışarıdaydı ve geç kalmış olduğunu öğrenemeyecekti. Geçirdiği bu geceden sonra bir molayı hak etmiş olduğunu hissediyordu. Tommy, güvenli bir şekilde eve girene kadar onu izlemek isteyince, Ginny onu bunun daha kötü olacağına ikna etmeye çalıştı. Annesi her an gelebilir ve ortalığı velveleye verebilirdi. Birkaç tatlı söz daha, 5 dakikaya mal olan ve vedalaşma merasimi ve nihayet çocuk ikna olup gitti. Ginny, alaylı bir biçimde, kahramanım diye aklından geçirdikten sonra evine yöneldi. Küçük gri boyalı evlerinin bahçesinde çimen bile yoktu. İçi dışından daha da renksizdi. Hey ama ne derler bilirsiniz, ev insanın yuvasıdır. En azından burası bir karavan parkı değildi. Bir zamanlar Ginny'nin bir babası vardı. Karavan parkında yaşıyorlardı. Uzun boylu, yakışıklı bir adamdı babası. Gürültülü bir kahkahası ve uzun bir çalışma gününden sonra eve geldiğinde, Ginny'yi havaya kaldıran güçlü kolları vardı. Sonra bir gün babası öldü. Duvar örme işinden eve dönerken, arabasının ön lastiği buza girmişti. Evin parasını sigorta karşılamıştı. Geri kalan masrafları karşılamak için annesi de başka türlü aktivitelere yönelmişti. Ginny kapıyı denedi, kilitliydi. Soğukkanlı bir şekilde omuz silkerek arka kapıya doğru yöneldi. Orası da kilitliydi. Hiç kıpırdamayacaklarını bildiği halde pencereleri de denedi. Annesi her yeri sıkıca kilitlemeyi seviyordu. Belki eski komşuları işçi sınıfından kimseler olduğu için böyle yapıyordu ama bu tam 10 yıl ve bir ekonomik sınıf önceydi. Ginny kapıyı tıklattı. Zili çaldı ama bir perde bile aralanmadı. Bu kesinlikle annesinin işiydi. Ginny eve dönüş saatine uymamıştı ve davranışlarını değiştirirse çok daha iyi biri olacağına inanan kahrolası annesi onu evin dışına kilitlemişti. Boş verdi. Yürüyüşe çıkacaktı. Annesi bir ya da iki saat içinde dersini almış olduğuna karar verecekti nasıl olsa. Ginny karanlık yoldan aşağıya doğru yürüyerek küçük evleri birer birer geçmeye başladı. Burada eskiden mahalle sakinleri oturur, geçimini bu civardan sağlardı ama artık birçoğu bunu yapamıyordu. Kasaba yolu kavşağına henüz ulaşmıştı ki siyah bir SUV cip ok gibi yanından geçti. 20 metre kadar ileride acı bir çığlıkla durdu. Fren lambaları uzakta, ejderha gözleri gibi kırmızı kırmızı parlıyordu. Şoför penceresinden dışarı bir kafa uzandı ama o kadar karanlıktı ki seçebildiği tek ayrıntı bir beyzbol şapkasının belli belirsiz silüetiydi. Kalın, tok bir erkek sesi, "Seni götürmemi ister misin?" diye sordu. Ginny'nin karar vermesi sadece bir saniye sürdü. Araç pahalı, adamın sesi etkileyiciydi. Görünüşe göre gecesi nihayet güzelleşmeye başlıyordu. Ginny, büyük bir hata yapmış olduğunu devasa cipin içine girip, ellerini yumuşak, koyu renkli derinin üstüne koyduktan sonra, orta yaşlı ve düzgün görünümlü adama, kıkırdayarak arabasının benzinini bitmiş olduğunu anlattıktan ve başka bir kıkırdamayla, bloğun çevresinde bir tur atmayı önerdikten 5 dakika sonra anladı. Adam çok fazla şey söylemedi. Sadece bir sağa, bir sola döndü. Ta ki arabayı devasa bir ambarın arkasına çekip motoru durdurana kadar. Ginny işte ilk ürpertiyi o anda yaşadı. Bir yabancıyla birlikteyken, neredeyse korkmak üzere olduğunuz tuhaf bir an yaşarsınız, mutlaka. Sonra, korkmanızı gerektirecek hiçbir şey olmadığını hatırlarsınız. Çünkü zaten o pisliğin sizden alabileceği, sizin zaten yitirmemiş olduğunuz hiçbir şey yoktur. Ancak o sırada adam dönmüş, Ginny'ye bakıyordu. Karşısındaki bu geniş, basık suratta kesinlikle en ufak bir gülümseme yoktu. Köşeli bir çene, sımsıkı kapalı dudaklar ve dipsiz, karanlık kuyulara benzeyen gözler. Adam Ginny'nin nasıl bir tepki vereceğini önceden biliyormuş ve sanki yüzündeki ifadenin tadını çıkarmak istiyormuş gibi çok yavaş hareketlerle beyzbol şapkasının siperini kaldırdı ve ona alnını gösterdi. Ginny, kot ceketinin cebindeki eliyle sıkıca Tommy'nin verdiği yüzüğe yapıştı. Çünkü adamın az önceki hareketi bir anda birçok şeyin farkına varmasını sağlamıştı. Artık annesinin eve dönüş saatlerini dert etmesine gerek yoktu. Azgın delikanlı Tommy ise arkadaşlarının önünde asla zor duruma düşmeyecekti. Çünkü bu adam, Ginny'nin eve dönmesine izin vermeyecekti. Bazı kızlar akıllı, bazı kızlar hızlı, bazıları da güçlüydü. Ginny, zavallı Ginny Jones ise 4 yıl önce annesinin erkek arkadaşı yatak odasına girdiğinde kendini kurtarmanın sadece bir tek yolu olduğunu öğrenmişti. "Pekala," dedi neşeli bir ses tonuyla. "Sadede gelelim. Benden tam olarak ne yapmamı istediğini söyle. Ben de bu arada giysilerimden kurtulayım." İkinci ayrımın sonu. Sayfa 14. Devamı 3. ayrımda.